Ayrım 6.
Bu hissilik bilhassa bazı kabuklu meyveler gibi çok iyi döşenmiş, içinde ve dış avludan girer girmez insanı yakalayan dağılmış gül bahçesi havasında elle tutulacak kadar açıktır. Ben bu caminin akşam saatlerini severim. Bu saatlerde bu zarif bina bir sükût musikisi olur. Çarşının uğultusundan onun havasına geçer geçmez başka bir dünya başlar. Bu sonbahar yine gittim. Cami tenhaydı. Birkaç lambanın binayı doldurmayan fakat gölgeleri iyice besleyen ışığı altında bütün yaldızlar ve mermerler, yabancı remizler, uzak dünyalardan sadece korku getiren esrarlı işaretler gibi parlıyorlardı. Daha evvel Selimiye'de çalışmış iki gözü kör bir müezzin, bu gölgeler ve esrarlı remizler diyarında hiçbir çizgisi kımıldamayan yüzüyle benim farkına varmadığım bir takım hakikatleri yokluya yokluya dolaşıyordu. Hayat şüphesiz sadece gözlerimizde değildir. Fakat belki aydınlığın adaleler üzerindeki tesirinden mahrum olduğu için, belki insan yüzü kendi ışığıyla aydınlanmadığı için, körlerde ağzın hareketlerine varıncaya kadar her şey değişiyor, ancak cansız maddelerde görülen bir gerginlik, hiçbir sesin kıramadığı bir nevi sessizlik siniyor. O akşam bu görmediği için sessiz bir muamma olan ve benimle bir ışığın perdenin arkasından konuşan adamın kendi adımlarının peşinde gezinmesi etrafındaki sırrı büsbütün arttırıyordu. İşte böyle boşluğa suallerini sora sora bana iç avlunun kapılarını açtı. Fakat çıktığım aydınlık artık demin geldiğim aydınlık değildi. Mekandan ziyade zamana ait, onunla konuşan ellerle açıldığı için çok ayrı bir dünyaya çıkmış gibi oldum. Belki de sırf bu yüzden caminin hakiki muassırları adeta etrafımdaydılar. Valide-i Cedid'in mimarı kimdir? Bilmiyoruz. Bir gün adını öğrenirsek elbette ki Nedim'in o zarif Ali İzzet Paşa'nın, Tayyip'in, Tabi Mustafa Efendi'nin ve Ebu Bekir Ağa'nın yanında onu da saymaya alışacağız. Fakat o akşam saatinde bu muasırlardan en fazla düşündüğüm Beyati Aksak semaisiyle Tabi Mustafa Efendi oldu. Valide-i Celide bir aşk nezri halini veren lezzetlerin hepsi bu küçük parçada vardır. Belki de Tabi Mustafa Efendi'nin ve bu bestenin muasırı olduğunu bildiğim için bu camiyi o kadar seviyorum. Çünkü bu küçük parça musikimizin devrini aşan birkaç şaheserinden biridir. Bu caminin yanında çarşı içindeki Hatice Emetullah Sultan'ın türbesinde insan devir denen şeyi çok iyi anlıyor. Ne 15. ne de 16. asırlarda böyle bir türbe yapılamazdı. Bu hissilik, ölüme sindirilen bu kadınlık ancak geleneklerin çözülmeye başladığı bir zamanda olabilirdi. Uzaktan büyük bir kuş kafesini andıran şekli de ancak 17. asır sonunda yavaş yavaş başlayan ve İbrahim Paşa zamanında tam kıvamını bulan o çocukça naturalizmden doğabilirdi. Hakikatte 4. Mehmed'e ikisi de ardı ardına hükümdar olan iki erkek çocuk veren, seferlerinde bile beraber götürdüğü 3. Ahmet, Leh seferi esnasında ve yolda doğmuştu. Kafes hayatında Afife kadınla beraber yalnızlığı paylaşan Hatice Emetullah Sultan, mimarinin ve zevkin bir fantazisiyle bugün mezardan ziyade etrafındaki yumuşak çimeni ve mevsim çiçekleriyle bir gelin yatağında eşsiz bir zifaf odasında yatıyordu. İstanbul büyük mimari eserlerinin olduğu kadar küçük köşelerin sürpriz peyzajların da şehridir. Hatta iç İstanbul'u onlar da aramalıdır. Büyük eserler ona uzaktan görülen yüzünü verirler. İkincilerse onu çizgi çizgi işleyerek portrenin içini dolduran, büyük tecridin kurduğu çerçeveyi bin türlü psikolojik halle yaşanmış hayat izleriyle tamamlayan eserlerdir. Şüphesiz bunlarda da asıl öz gene mimarlığındır. Fakat bu mimarlık Bayezid, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet, Sultan Selim yahut Yeni Cami gibi etrafındaki her şeye kendi nizamını kabul ettiren bir saltanat değildi. Bunlar şehrin mahremiyetinde adeta eriyip ona karışmış hissini veren küçük camiler, medreseler, büyüklerin yanında en mütevazı nispetlerine indirilmiş çeşmelerdir. Ve zaten kendileriyle değil, içlerine girdikleri terkiple güzeldirler. Birdenbire hiç beklemediğimiz bir yerde mermer bir çeşme, bir çeşme aynası veya kapı çerçevesi, iyi yontulmuş taştan beyaz bir duvar size gülümser. İki servi, bir akasya veya asma, küçük ve üslupsuz bir türbe yahut küçük bir bahçe sanacağınız bir mezarlık orada tatlı bir köşe yapar. İlk bakışta tanzimi büyük bir gayrete muhtaç olmayan bir tiyatro veya opera dekoruna benzeteceğiniz köşe, biraz derinleştirilirse şehrin tarihinden bir parçadır. Türbede fetih günü şehit düşen bir veli yatar. Camiyi 3. Mehmet zamanının bir defterdarı yaptırmıştır. Çeşme 1. Abdülhamit Sarayı'nın kadınlarından birinin hayratıdır. Yanı başındaki mezarlıkta herkesin malı olan bir hüvel bakinin altında büyük bir hattat veya musiki ustası gömülüdür. Bu küçük köşeler kadar çekici ve zevkli şey pek azdır. Bunlar bir yığın inanç, gelenek, sevk kitabı haline gelmiş zevk ve birçok tesadüf ve hatta asırların ihmaliyle olmuş terkiplerdir. Gülü, serviyi yahut çınarı yetiştiren her mevsim erguvanı kızartan, salkımların kandillerini asan, tabiatın cömertliğinden başka hiçbir israf ve debdebeleri yoktur. Onlar zaman içinde damla damla teşekkül etmiştir. İstanbul'un Üsküdar ve Boğaziçi'nin hemen her tarafında bu cins köşelere sık sık rastlanır. Bazıları ayaklarının ucuna takılmış deniz parçasıyla bulundukları yokuştan uçmaya hemen hazır görünürler. Bir kısmı fetih yıllarından bir parça gibi asil ve eskilik havasında yaşarlar. Hepsinde ağaç, su, taş, insanla geniş ilhamlı bir ruh gibi konuşur. Bizim asıl peyzajlarımız bu köşelerdir. İstanbul halkı onları yaşarken yapmıştır. Kainata ruhlarındaki birlik çerçevesinden bakan insanların eseridir. Pek az yerde sanat ve mimari gündelik hayata bu kadar yakından karışır. İşte İstanbul mahallelerinin asıl çekirdeğini bu peyzajlar yapar. Bunların içinde birbiri peşinden geldikleri için kendilerine mahsus zamanlarıyla hakiki bir abide haline alanlar vardır. Bazen bu ısrar şehrin bir ucunu baştan başa kapsar. Eski damat vezirlerin oturdukları Ayvan Saray ve bilhassa Eyüp taraflarında asıl güzelliklerini yapan saraylar kaybolduktan sonra bu küçük eserler kalmıştır. Bütün bu mezarlar, türbeler, çeşmeler, parmaklıkları, kitabeleri, mezar taşlarının yontuluşlarıyla sanatı, cins malzemeyi bir mevsim gibi cömertçe ortaya atarlar. Küçük Mustafa Paşa, Haseki, Cerrahpaşa tarafları, Topkapı, Silivri Kapı, bütün sur boyunca Haliç'i Marmara'ya kademe kademe bağlayan bu cins eserlerle doludur. Üsküdar'da Şeyh Yokuşu'ndan bir akşam saatinde inen adam, yalnız Ayazma Camii'ni uzak ışıkta görmekle başka bir zaman çerçevesine girebilir. Sultantepe'deki Abdülbaki Camii bu cazip köşelerdendir. Kitabesinden ve eski iki mezarından başka anılacak hiçbir şeyi olmayan bu küçücük cami, sadece o tepede bulunduğu Karacaahmet'e kadar bütün manzara kendisine bağlandığı için güzeldir. Serviler Caddesi'nin çok eski İstanbul sokağından geçerken bu caminin küçücük bahçesine çıkan insanın kendisi bir keşifle dolmuş bulmaması kabil değildir. Kimdi bu Abdülbaki Efendi? Semt halkı onu Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin damadı olarak tanıyorlar. Fakat hiçbir yerde izini bulmak mümkün değil. Ne çıkar ibadetine seçtiği yer ve adı duruyor. Benim gibi geçmiş şeyleri sevenler ara sıra oraya gidecekler ve bahçesinde açan yedi veren gülünü koklayacaklar, komşusu büyük ceviz ağacının altında oynayan kızların tatlı şamatasını dinleyecekler. Eski medeniyetimiz dini bir medeniyetti. Beğendiği, benimsediği adama ölümünden sonra verilecek bir tek rütbesi vardı, evliyalık. Halkın sevgisini kazanmış adam mübarek tanınır, ölünce veli olurdu. onun içindir ki İstanbul evliya ile doludur. Bunların başında fetih ordusunun şehitleri gelir. Onların mazhariyeti hak ve millet uğruna kazanılan rütbeden de üstündü. Çünkü bu ordu genç hükümdarından en son neferine kadar mübarek bir orduydu. Tuğlarını İstanbul surlarının karşısına dikmeden asırlar evvel ölmüştü. Hepsi veli idiler. Biz şimdi fetih tarihini garplılardan okuyor, Fatih'in hayatındaki aksaklıkları tenkit ediyor, ilim sosyoloji filan yapıyoruz. Eskiler işi büsbütün başka türlü görüyorlar, İstanbul'u fetheden milli hamleye ilahi bir mahiyet veriyorlar, bu işte hiçbir izafiliğe yanaşmıyorlardı. Hemen her yerde çoğu surların etrafında olmak üzere fetih şehitlerinin mezarları vardır. Bunlar Türk İstanbul'un tapu senetleridir. İstanbul'da bizim hayatımız bu şehit türbelerinin etrafındaki hürmetle başladı. Bizans'ın asırlarca işlenmiş, bin türlü külfet, merasim ve adapla dolu, altına ve sırmaya gark olunmuş derin ilahiliği, ruhaniliği, dedelerimiz bu şehit türbelerinin başında yaktıkları ilk mumla yendiler. Bu suretle semt semt halkça kutlu yerler ortaya çıktı. Sonra mimari geldi, bu kutluluğu küçük bir mescitle biraz yaldız ve yeşil renkle giydirdi. Fetih şehitlerinden sonra şehrin cemiyetlerin hayatına kuvvetle karışan, devrine temiz ahlakın nefisle devamlı bir mücahede ki ermişler dilinde buna cihad-ı azam denirdi ve murakabeden doğan hikmetin, sevginin izlerini geçiren, hülasa kendi tecrübesini başkaları için faydalı bir şey yapan büyük adam veli olurdu. Kanuni'nin süt kardeşi Yahya Efendi, ondan biraz evvelkilerden Sümbül Sinan, onun halifesi Merkez Efendi, 17. asrın başında bütün İstanbul'a hükmeden Celvet-i Tarikatı'nın kurucusu Aziz Mahmud Hüdayi Efendi gibi. Yahya Efendi, Kanuni'nin hususi hayatına karışacak kadar cesur ve kendini saydırmış bir adamdı. Devrinin bütün ilim adamları gibi azil, tayin ve terakkilerle geçen hayatında padişaha darılmak ve senelerce saraya uğramamak gibi şeyler de vardır. Yahya Efendi, Beşiktaş'la Ortaköy arasında çok saffetli bir şiirde övdüğü bahçesinde yatar. Zaten bu velilerin çoğu hayatlarında ev, dergah, bahçe olarak mezarlarını hazırlarlar. Yaşadıkları ve ibadet ettikleri yerler onlar için bir çeşit koza gibidir. Oraların mezarlık haline gelmesi, daha sonra ruhaniyetlerinden feyz almak isteyenlerin de onlara komşu olmayı tercih etmelerindendir. İlahi mağfiret, Yahya Efendi dergahında adeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada, hemen 2-3 basamak merdiven ve 1-2 setle çıkılıveren bu bahçede hayatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu yahut aşk bahçesi sanılabilir. Yahya Efendi dergahının kendisine mahsus zamanı olan ilhamlı yerlerin başında saymalıdır. Bahçe zevki bu devrin büyük merakıdır. Devrinde çok meşhur bir beyit yüzünden ve biraz da hayatının tesadüfleriyle Deli Birader adı verilen şair Gazali de Beşiktaş'ta bir cami, bir hamam ve bir bahçe yaptırmıştı. Bu bahçe ve ağaç meraklıları içinde en zarifi, İstanbul'un iklimini en iyi duyan ve seveni Kanuni'nin veziri Siyavuş Paşa'dır. Çatalca civarında yaptırdığı köşkün etrafını bir erguvan korusu ile çevirmişti. Sümbül Sinan, 2. Beyazıt'ın veziri Koca Mustafa Paşa'nın camisini zapt etmiştir. Daha iyisi bu semti İstanbul peyzajının şairinden dinleyelim. Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Nele dünü gecedir, ta ağaran vakte kadar, bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Fakat bu caminin bahçesi küçük bir panteondur. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık. Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık, bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli kabrinde o, bir nura sarılmış yatıyor. Bu caminin bahçesine girenler, onun havasında dolaşanlar, bu koca Mustafa Paşa'nın II. Beyazıt'ın berberi olduğunu ve kapıcı başısı iken sureti hususiyede gönderildiği İtalya'da Cem Sultan'ı zehirlemeye muvaffak olduğu için vezirliğe erdiğini ve belki de Gedik Ahmet Paşa gibi büyük bir gazinin öldürülmesinde rol oynadığını bilmem hatırlar mı?